Ayrım 16.
Oysa bunların hepsi aynı sokakta ama adı durmadan değişiyordu. Aptallaştırmak için beynini yıkıyorlardı insanın. Nasıl adlandırıldıklarını bilmeyen sokaklarda devrilen anıtların hayaletleri dolaşıyordu. Çek reformuyla devrilen, Avusturyalıların karşı reformlarıyla devrilen, Çekoslovakya Cumhuriyeti tarafından devrilen, komünistler tarafından devrilen anıtlar. Hatta Stalin heykelleri bile devrilmişti. Bütün bu devrilen anıtların yerinde, bütün Bohemya'da şimdi binlerce Lenin heykeli yükseliyor, tıpkı yıkıntıların üstündeki çimenler, unutuşun melankolik çiçekleri gibi büyüyor. Eğer Franz Kafka belleksiz bir dünyanın habercisi ise, Gustav Husak o dünyanın yaratıcısıdır. Kurtarıcı başkan diye anılan Masaryak'tan sonra bütün adına dikilen anıtlar istisnasız yıkılmıştır. Benes, Godwald, Zapatoki, Novantovi ve Svoboda'dan sonra Husak ülkemin 7. başkanı yani unutuştur o. Ruslar 1969'da onu iktidara getirdiler. 1921'den bu yana Çek halkının tarihi böylesine bir kültür ve düşünce kırımı görmedi. Her yanda Husak'ın sadece siyasal rakiplerini ezdiği sanılır. Oysa siyasal muhalefete karşı yapılan savaş, Ruslar için uşakları aracılığıyla çok daha temelde bir şeyleri yok etmek üzere hayal bile etmedikleri bir fırsattan başka bir şey değildi. Bu açıdan bakınca Husak'ın üniversite ve bilim enstitülerinden 145 Çek tarihçesini kovmuş olması bana çok anlamlı görünmektedir. Her tarihçeye karşı bir peri masalındaki gibi Bohemya'nın bir yanında esrarlı bir biçimde bir Lenin anıtının yükseldiği söylenir. 1971'de bu tarihçilerden biri olan Milan Hübl, son derecede kalın camlı gözlükleriyle Bartolomeşka sokağındaki küçük dairemdeydi. Pencereden Harçkins kulelerine bakıyorduk ve üzgündük. Bir halkı ortadan kaldırmak için belleğini yok etmekle işe başlanır diyordu Hübl. Kitaplarını, kültürlerini, tarihlerini yok ederler. Bir başkası onlara başka kitaplar yazar, bir başka kültür verir, bir başka tarih uydurur. Ve böylece halk yavaş yavaş ne olduğunu, daha önce ne olmuş olduğunu unutmaya başlar. Çevresindeki dünya da onu daha çabuk unutur. Ya değil, ne diye unuttursunlar onu? Nasıl olsa er geç kendiliğinden ölecek bir folklardan başka bir şey olmayacaktır ki. Acaba bu çok büyük bir üzüntünün sonucu olan bir abartma mıdır? Ya da halkın bir düzenlemiş unutma çölünü canlı olarak aşamayacağı doğru mudur? İçimizden kimse nelerin olup biteceğini bilemez ama bir şey kesin. İleriyi görme dakikaları içinde Çek halkı, Yemen önündeki kendi ölümünün imgesini fark edebilir. Ne bir gerçek ne de kaçınılmaz bir gelecek olarak ama kesin kes somut bir olasılık olarak. Ölümü kendisiyle birliktedir. 6 ay sonra Hübl tutuklandı ve uzun süreli hapis cezasına çarptırıldı. O sırada babam ölmek üzereydi. Yaşamının son 6 yılı içinde yavaş yavaş konuşma yeteneğini yitirmişti babam. Başlangıçta sadece bazı sözcükleri anımsıyordu ya da onların yerine onlara benzeyen şeyler söylüyordu. Sonra bunu fark ediyor ve gülmeye başlıyordu. Ama sonunda söyleyebildiği pek az sözcük kalmıştı ve düşüncesini belirtmek istediği zaman her keresinde aynı tümceyle sonuçlanıyordu çabası. Belleğinde ona kalan son sözcükler çok garip. Çok garip diyordu ve gözlerinden her şeyi bilip de hiçbir şey söyleyememenin sonsuz taşkınlığı okunuyordu. Her şey adını yitirmişti. Terk ve farklılığı olmayan bir varlık içinde birbirine karışıyordu. Onunla konuşurken bu sözcüksüz sonsuzluktan kendiliğinden adlandırılmış bir evrenin bir an için olsun ortaya çıkmasına olanak sağlayan tek kişi bendim. O güzelim yüzünde, büyük mavi gözlerinde eski akıllılığı yeniden beliriyordu. Çok kez gezintisini yaptırmak için götürüyordum. Hep aynı ev yığınları çevresinde dönüp dolaşıyorduk. Babamın daha uzağa gidecek gücü yoktu. İyi yürüyemiyordu. Küçük adımlar atıyordu. ve biraz da yoruldu mu gövdesini öne doğru eğilmeye başlıyor, dengesini yitiriyordu. Alnı bir duvara dayalı olarak dinlenmesi için sık sık durmamız gerekiyordu. Bu gezintiler sırasında müzikten söz ediyorduk. Babam normal olarak konuştuğu zaman ona çok az soru sorardım. Şimdi yitirilen zamanı kazanmak istiyordum. Evet, müzikten söz ediyorduk ama çok garip bir konuşmaydı bu. Hiçbir şeyden anlamayan ama pek çok sözcük bilen biriyle her şeyden anlayan ama tek sözcük bilmeyen biri arasındaki bir konuşmaydı bu. 10 yıl süren hastalığı boyunca babam Beethoven'ın sonatları üstüne kocaman bir kitap yazmıştı. Yazarken konuşmasına oranla daha iyiydi ama yazarken bile gitgide sözcükleri bulmakta güçlük çekiyor ve yazdığı metin var olmayan sözcüklerden oluştuğu için anlaşılmaz bir hale geliyordu. Bir gün beni odasına çağırdı. Piyanonun üstüne Opus 111'in çeşitlemelerini koymuştu. Bana partisyonu göstererek bak dedi. Artık piyano çalamıyordu. Sonra bak sözcüğünü yeniledi ve büyük bir çabadan sonra artık biliyorum demeyi başardı. Bana çok önemli bir şeyler anlatmak istiyordu ama anlattıkları anlaşılmaz sözcüklerden oluşmaktaydı. Anlamadığımı görünce şaşkın şaşkın yüzüme baktı ve çok garip dedi. Kuşkusuz neden söz etmek istediğini biliyordum. Çünkü ne zamandan beri kendisine sorup duruyordu bu soruyu. Çeşitleme yaşamının sonuna doğru Beethoven'un yeğlediği bir biçimdi. Oysa ilk bakışta çok yapay bir biçim olduğu sanılabilir bunun. Basit bir müzik tekniği sergilemesi, Beethoven'dan çok bir dantelciye yaraşan bir iş diye düşünülebilir. Oysa Beethoven, müzik tarihinde ilk kez bu biçimi en üstün bir biçim haline dönüştürmüş, en güzel duygulanımlarını bu biçimde yazmıştı. Evet, bu çok bilinen bir şeydir ama babam onu nasıl anlamak gerektiğini bilmek istiyordu. Peki neden çeşitlemeler? Bunun arkasındaki gizli anlam nedir? İşte bunun için beni odasına çağırmıştı ve partisyonu göstererek şimdi biliyorum diyordu. Önünde bütün sözcüklerin kaçıştığı babamın sessizliği, anılar içinde aranması yasaklanmış 145 tarihçinin sessizliği, Bohemya'da yankılanan bu sayısız sessizlikler, Tamina'ya çizdiğim tablonun arka planını oluşturuyor. Avrupa'nın batısında bir küçük kentte bir içki dükkanında kahve servisi yapmaya devam ediyor. Ancak eskiden müşterilerin onu hoşnut eden ince ilgilerinin pırıltısını yitirmiştir. Artık kulağını insanların emrine vermekten vazgeçmiştir. Bir gün Bibi bara gelip bir tabureye oturduktan sonra çocuğu yerde yaramazlık etmeye başlayınca Tamina bir süre sabretmiş, annesinin çocuğu azarlamasını beklemiş, sonra sabrını yitirerek bağırmıştır. Piçini susturamaz mısın? Bibi ikircirklenerek karşılık vermiştir. Çocuklardan neden bu kadar nefret ediyorsun bakalım ha? Oysa Tamina'nın çocuklardan nefret ettiği söylenemez. Ama Bibi'nin sesinde hiç beklenmedik bir düşmanlık seziliyordu ki bu Tamina'nın gözünden kaçmadı. Nasıl olduğunu anlamadan arkadaşlıkları sona erdi. Bir gün Tamina işine gelmedi. Böyle bir şey hiç görülmemişti. Patron ne olduğunu anlamak için odasına çıktı. Kapıyı çaldı, kimse açmadı. Ertesi sabah yine gitti, kapıyı çaldı, yine açan olmadı. Polise haber verdi, kapıyı zorlayarak açtılar. İçeride her şey dikkatle yerleştirilmişti, hiçbir şey yoktu. Daha sonraki günlerde de Tamina dönmedi. Polis yeni bir şey bulamadan olayı incelemeye devam etti. Tamina'nın kayboluşu kapanmamış dosyalar arasına yerleştirildi. Kaderde yazılı gün Blue Jean'lı bir genç tezgaha geçip oturmuştu. O saatte Tamina kahvede yalnızdı. Genç adam bir Coca-Cola ısmarladı ve yavaş yavaş yudumlamaya başladı. Tamina'ya bakıyordu. Tamina ise gözlerini boşluğa çevirmişti. Bir süre sonra genç adam Tamina diye seslendi. Onu şaşırtacağını sanıyordu, yanılmıştı. Onun adını keşfetmek hiç de zor değildi. Mahallede bütün müşteriler bilirdi bu adı. Üzgün olduğunuzu biliyorum diye sözünü sürdürdü genç adam. Tamina bu ilgiye de kayıtsız kaldı. Bir kadını baştan çıkarmanın çeşitli yolları olduğunu ve cinselliğine giden yollardan en emin olanının hüzünden geçtiğini biliyordu. Yine de genç adama az öncekinden daha bir ilgiyle baktı. Konuşmaya başladılar. Tamina'yı meraklandıran sorularıydı. soruların içeriğinden ötürü değil, salt sorular sormuş olmasından. Tanrım, ona sorular sorulmayalı ne kadar çok olmuştu. Tamina'ya sonsuzluk kadar uzun geliyordu. Yalnız kocası durmadan ona sorular sorardı. Çünkü aşk bitmeyen bir sorgulamadır. Evet, aşkın bundan sonra iyi bir tanımını bilmiyorum. Dostum Hüblü bu durumda bizi polisten daha iyi kimsenin sevmediğine dikkatimi çekecekti herhalde. Bu doğru. Aynı şekilde her simetrik cismin biri tepede biri aşağıda bir benzeri vardır. Aşkın ilgisi polisin merakının olumsuzudur. Yine de bazen aşağısıyla yukarısı karıştırılabilir. Kendilerini yalnız hisseden kişilerin zaman zaman polis komiserliğine götürülüp orada sorguya çekilmelerini, kendileriyle konuşma olanağı bulmalarını dilediklerini pekala hayal edebilirim. Genç adam Tamina'nın gözlerinin içine bakıyor, dinliyor, sonra onu anımsamak dediğinin gerçekte bambaşka bir şey olduğunu söylüyor. Unutmak için kendi içine bakan bir büyülenmiş kişi gibidir o. Tamina doğruluyor. Genç adam konuşmasını sürdürüyor. Geriye doğru o hüzünlü bakışları bir ölüye karşı bağlılığının dile getirilişi değildir. Ölü onun görüş alanından çıkmıştır ve o boşluğa bakmaktadır. Boşluğa mı? Peki o halde bakışını bu kadar ağırlaştıran şey ne olabilir? Bunlar anılar değil pişmanlıklardır diye açıklıyor genç adam. Tamina unutmuş olduğu için kendini hiçbir zaman bağışlamayacaktır. Peki ne yapmam gerek diye soruyor Tamina. Unutmak, unutuşunuzu unutmak diyor genç adam. Tamina acıyla gülümsüyor. Peki ne yapmam gerektiğini de söyleyin bana. Hiç çekip gitmek isteği duymadınız mı içinizde? Elbette diye itiraf ediyor Tamina. Müthiş bir gitmek isteği var içimde ama nereye? Her şeyin bir meltem gibi hafif olduğu bir yere. Orada eşya ağırlığını yitirmiştir. Orada pişmanlıklar yoktur. Evet diye mırıldanıyor Tamina hayalci bir tavırla. Eşyanın ağırlığı olmayan bir yerlere gitmek. Ve tıpkı bir masalda bir düşte olduğu gibi elbette bu bir masal, bu bir düş. Tamina arkasında yaşamının birçok yılını geçirdiği tezgahı bırakıyor ve genç adamla birlikte kahveden çıkıyor. Kırmızı bir spor araba kaldırımın kenarına park etmiştir. Genç adam direksiyonun başına geçer ve Tamina'yı yanına binmeye çağırır. Tamina'nın kendisine yaptığı sistemleri anlıyorum. Babam öldüğünde ben de aynı şeyi yapmıştım. Ona o kadar az soru sormuş olduğum için, onun hakkında o kadar az şey bildiğim için, onu elimden kaçırdığım için kendimi bağışlayamam. Ve işte bu pişmanlıklardır ki bana birden babamın Opus 111'in açık partisyonu karşısında ne söylemek istediğini anlatmıştır. Bir karşılaştırma yaparak ne demek istediğimi anlatmaya çalışacağım. Senfoni bir müzik destanıdır. Denilebilir ki bir senfoni dış dünyanın sonsuzluğu çevresinde bir şeyden öbürüne gitgide daha uzağa götüren bir yolculuğa benzer. Herhalde Pascal'ın insan sonsuz büyüklükler uçurumuyla sonsuz küçüklükler uçurumu arasında yaşar biçimindeki düşüncesini bilirsiniz. Çeşitlemelerin gezintisi ise bu öteki sonsuzluğun değişkenliği içine götürür insanı. Çeşitlemeler içinde Beethoven bir başka alan ve hareketin bir başka yönünü bulmuştur. Çeşitlemeleri yeni bir yolculuğa çağrıdır. Çeşitleme biçimi yoğunluğun en yüksek düzeye çıktığı bir biçimdir. Besteciye özden söz etme olanağını, her şeyin aslına inme olanağını verir. Çeşitlemenin esası çok kez 16 ölçüyü geçmeyen bir ana temadır. Beethoven bu 16 ölçü içine sanki dünyanın ortasına inen bir kuyuya iner gibi dolar. Öteki sonsuzluk içindeki yolculuk bir destan yolculuğundan daha az serüvenli değildir. Bir fizikçi de atomun mucizevi derinliklerine işte böyle dalar. Her çeşitlemede Beethoven ana temadan gitgide daha çok uzaklaşır. Öyle ki nasıl bir çiçeğin mikroskop altındaki görüntüsü kendisine benzemezse son çeşitlemede ana temaya o kadar benzemez. İnsan evreni tüm güneşleri ve yıldızlarıyla kucaklaşamayacağını bilir. Öteki sonsuzluğu elinden kaçırmaya hükümlü oluşunu da daha katlanılmaz bulur. O sonsuzluk ki elinin altındadır. Tamina aşkının sonsuzluğuna, ben babamın ve herkes kendi eserinin sonsuzluğunu kaçırmıştır. Çünkü mükemmelliğin ardından eşyanın özüne inilir ama hiçbir zaman sonuna kadar gidilemez. Dış dünyanın sonsuzluğu bizden kaçmış bile olsa bunu doğal bir şey olarak kabul ederiz. Ama ölünceye kadar öteki sonsuzluğu kaçırdığımız için kendimizi suçlar dururuz. Yıldızların sonsuzluğu düşünülür de babanın kendi içindeki sonsuzluğa aldırış bile edilmez. Beethoven'ın olgunluk döneminde çeşitlemenin yeğlediği bir biçim haline gelmesi şaşılacak bir şey değildir. Beethoven çok iyi biliyordu ki Tamina'nın bildiği gibi ve benim de bildiğim gibi sevmiş olduğumuz kişiyi yitirmek kadar dayanılmaz bir şey olamaz. Aynı biçimde 16 ölçüsünü ve sonsuz olanaklarıyla iç evreni yitirmek de ona aynı acıyı verirdi. Bu kitap çeşitleme biçiminde bir romandır. Çeşitli bölümleri bir temanın, bir düşüncenin sonsuz büyüklükler içinde kapsamı benim için kaybolmuş bulunan, eşi benzeri olmayan tek bir durumun içine götüren bir yolculuğun değişik durakları gibi birbirini izler. Bu Tamina hakkında yazılmış bir romandır. Ancak Tamina sahneden çekilince Tamina için yazılmış bir romanla haline döner. O başlıca kahramanı ve başlıca dinleyicisidir. Bütün ötekiler onun öyküsünün birer çeşitlemesidir ve bir aynadaki gibi onun yaşamı içinde birbirleriyle birleşirler. Bu gülüş ve unutuş üzerine, unutuş ve pırak üzerine, pırak ve melekleri üzerine yazılmış bir romandır. Kaldı ki otomobilin direksiyonuna geçen genç adamın adının Rafael olması da bir rastlantı değildir. Görünüm gitgide daha bir çölü andırıyordu, gitgide daha az yeşillik, daha çok toprak rengi, gitgide daha az çimen ve gitgide daha çok kum ve balçık. Derken otomobil yoldan ayrıldı ve birden sarp bir bayırda sona eren daracık bir yola girdi. Genç adam arabayı durdurdu, indiler. Bayırın en ucundaydılar. Aşağıda 10 metre kadar aşağıda kirli bir ırmağın daracık kıyı şeridi ve daha uzakta bulanık, gri bir su gözün erişemediği uzaklıklarda kayboluyordu. Tamina boğazı sıkışarak neredeyiz diye sordu. Rafael'e geri dönmek istediğini söylemek istiyordu ama cesaret edemiyordu. Reddetmesinden korkuyordu ve biliyordu ki bu reddediş onun kaygısını artıracaktır. Bayırın kenarındaydılar. Önlerinde su ve çevrelerinde balçıktan yumuşak ve otsuz bir balçıktan başka bir şey yoktu. Sanki kili buradan çıkarıyorlardı ve az ötede terk edilmiş bir tarak dubası görünüyordu gerçekten. Bu görünüm Tamina'ya kocasının işinden kovulduktan sonra Prag'dan 100 kilometre uzaklıktaki bir yerde buldozer sürücüsü olarak çalışmayı kabul ettiği son işinin bulunduğu Bohemia köşesini anımsatıyordu. Hafta içinde orada bir tekerlekli arabada yatıp kalkıyor, Praga yalnız pazar günleri Tamina'yı görmeye geliyordu. Bir kez Tamina onu görmeye gitmişti ve ikisi bugünkü görünüme çok benzeyen bir yerde gezinmişlerdi. Ağaçsız ve yeşilliksiz, ıslak kirli toprak içinde, aşağıdan toprak rengi ve sarı, yukarıdan ağır gri bulutlarla sıkıştırılmış olarak, ayaklarında çamura saplanan kauçuk botlarıyla, kaya kaya yan yana yürüyorlardı. Kaygı, aşk ve birbirleri için umutsuz kaygılarla yüklü olarak dünyada yapayalnızdılar. Şimdi yine aynı umutsuzluktu içine dolan ve geçmişinin yitik bir bölümünü ansızın bir sürpriz gibi bulmaktan sevinç duyuyordu. Bu hepten unutulmuş bir anıydı ve geçen zaman içinde ilk kez aklına geliyordu. Bunu defterine yazması gerekirdi. Hangi yıl olduğunu da kesin olarak bilecekti ve genç adama geri dönmek arzusunda olduğunu söylemek istiyordu. Hayır, hüznünün içeriği olmayan bir biçim olduğunu söylerken haklı değildi. Hayır, hayır, kocası bu hüznün içinde her zaman yaşıyordu. Sadece kaybolmuştu ve onun gidip onu araması gerekiyordu. Bütün dünyada onu araması. Evet, evet, sonunda biliyordu. Bir şeyi anımsamak isteyen, aynı yerde kalıp anıların kendiliklerinden ona doğru gelmesini beklememeliydi. Anılar bu geniş dünyaya dağılmışlardı ve onları bulup saklandıkları yerden çıkarmak için gezmek gerekirdi. Bunu genç adama söylemek ve kendisini götürmesini istemek geçiyordu içinden. Ama tam o sırada aşağıdan ırmak tarafından birisinin ıslık çaldığı işitildi. Rapel Tamine'yi kolundan yakaladı. Öyle güçlü bir tutuşu vardı ki kurtulmak söz konusu değildi. Dar ve kaygan bir keçi yolu zikzak çizerek yamaçtan aşağı iniyordu. Rapel Tamina'yı oraya sürükledi. 12 yaşlarında bir çocuk az önce hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kıyıda bekliyordu. Suyun kenarında hafif hafif sallanan bir kayığın ipini tutmaktaydı ve Tamina'ya gülümsüyordu. Tamina Rapel'e döndü. O da gülümsüyordu. İkisine de sırayla baktı. Rapel katıla katıla gülmeye başladı. Çocuk da güldü aynı biçimde. Garip bir gülüştü bu. Çünkü gülünecek hiçbir şey olmamıştı. Ama aynı zamanda bulaşıcı ve hoş bir gülüştü. Kaygıyı unutmaya çağıran ve belirsiz bir şeyler, belki sevinç, belki sükunet vaat eden bir gülüştü. Kaygısından kaçmak isteyen Tamina, uslu bir biçimde onlarla birlikte gülmeye başladı. "Görüyorsunuz ya," dedi Rapel, "korkulacak bir şey yok." Tamina ağırlığıyla sallanmaya başlayan kayığa bindi. Arka sıraya oturdu, sıra nemliydi. Hafif yazlık bir giysi vardı üstünde ve kalçalarında ıslaklığı hissetti. Derisinin üstündeki bu yapışkan temas kaygısını yeniden uyandırdı. Çocuk kayığı kıyıdan uzaklaştırmak için itti ve kürekleri aldı. Tamina başını çevirdi. Rapel kıyıdaydı ve onları gözleriyle izliyordu. Gülümsüyordu ve Tamina bu gülüşte garip bir şeyler olduğunu sezdi. Evet, anlaşılmaz bir biçimde başını sallayarak gülümsüyordu. Gülümsüyordu ve başını hiç anlaşılmayan bir biçimde sallıyordu. Neden Tamina nereye gittiklerini sormuyor? Varılacak yere aldırış etmeyen kişi nereye gittiğini sormaz. Karşısında oturan ve kürek çeken çocuğa bakıyordu. Onu pek çelimsiz, kürekleri ise çok ağır buluyordu. "Yer değiştirmemizi ister misiniz?" diye sordu. Çocuk sevinerek kabul etti ve kürekleri bıraktı. Yerlerini değiştirdiler. Oğlan arka sıraya oturdu, kürek çeken Tamina'ya baktı. Sıranın altında duran bir küçük kaset çalar, aygıtı çıkardı. Elektro gitarlar ve sözleriyle bir rock müziği işitildi ve oğlan tempoya uyarak kıvrılıp bükülmeye başladı. Tamina tiksinerek bakıyordu. Oğlan Tamina'nın edepsiz bulduğu biçimde yetişkinlere özgü cilveli hareketlerle kalçalarını kıvırıyordu. Onu görmemek için başını öne eğdi. O sırada çocuk sesi sonuna kadar açtı ve şarkı söylemeye başladı. Az sonra Tamina gözlerini üstüne dikince "Sen niye söylemiyorsun?" diye sordu. "Bu şarkıyı bilmiyorum." "Nasıl oldu da bilmezsiniz? Herkesin bildiği bir şarkı bu." Sıranın üstünde kıvrılıp bükülmeye devam ediyordu. Tamina yorulduğunu hissetti. "Biraz benim yerimi almak istemez misin?" "Çek," diye karşılık verdi oğlan. Oysa Tamina gerçekten yorgundu. Dinlenmek için kürekleri kayığın içine çekti. "Yakında varıyor muyuz?" Oğlan ileriyi gösteren bir işaret yaptı. Tamina dönüp baktı. Kıyı öyle pek uzakta değildi. Az önce ayrıldıkları kıyıdakinden farklı bir görünümü vardı. Yemyeşil, otlarla kaplı ve ağaçlıklı bir kıyı.